Ayrım 14, Yıkılan Servet, Ken Follett, sayfa 156. Maisie ondan bu kez gene rahatsızlık duymaya başladığını fark etti. Hugh'un tavırlarında onun anlayışlarına ters düşen aşırı tutucu bir hava vardı. ''Babanızın cenaze törenini anımsıyorum.'' dedi. ''Soğuk bir gündü, yağmur yağıyordu. Babanız babama borçlu olarak öldü. Ne var ki o gün üstünüzde palto vardı ama bende yoktu. Bu insafa sığar mı?'' Hugh birden çok sinirlen, ''Bilmiyorum.'' dedi. ''Babam iflas ettiğinde ben 13 yaşındaydım. Hayatım boyunca çirkinlikleri görmeyeceğim anlamı mı çıkar bundan?'' Maisie birden çok şaşırdı. Erkekler onu sık sık terslemezdi ama Hugh ikinci kez onu terslemişti. Onunla tekrar kavgaya tutuşmak niyetinde değildi. Koluna dokunarak özür dilerim dedi. Kastım babanızı eleştirmek değildi. Ben size sadece bir çocuğun neden hırsızlık yapabileceğini anlatmak istedim. Hugh hemen yumuşadı. ''Saatimi kurtardığınız için size daha teşekkür bile etmedim.'' dedi. ''Annemin babama düğün armağanıydı. Benim için manevi değeri çok yüksektir. Bence çocuk kesinlikle soyulacak bir başka enayi bulacaktır.'' Hugh güldü. ''Senin gibi birine de hiç rastlamadım.'' dedi. ''Benimle bir bardak bira içer misin? Ben çok susadım.'' O da çok susamıştı. ''Evet, lütfen.'' dedi. Birkaç metre ileride üzerinde kocaman fıçılar bulunan dört tekerlekli bir araba duruyordu. Hugh içi sıcak bira dolu iki toprak maşrapı alıp geldi. Maisie birayı başına dikti, bir solukta içti, çok susamıştı. Soli'nin Fransız şarabından çok daha hoşuna gitti. Tebeşirle eciş bücüş harflerle yazılıp arabanın bir yerine tutturulmuş levhada ''Bir kase alıp gidersen başında kırılır, unutma sakın'' yazılıydı. Hugh'un o her zamanki neşeli yüzü düşünceli bir hal aldı. Bir süre sonra ''Her ikimizin de aynı felaketin kurbanları olduğumuzun farkında mısın?'' dedi. ''Maisie farkında değil, ne demek istiyorsun?'' dedi. 1866'da mali bir kriz yaşandı. Kriz sırasında tıpkı arabaya koşulu bir atın yere yuvarlanırken öteki atları da sürüklemesi gibi durumları iyi olan şirketler de batar. Babamın işi battı. Çünkü ona borcu olanlar borçlarını ödemediler. O kadar şaşkın ve çaresizdi ki kendi canına kıyarak 13 yaşındayken annemi dul, beni de yetim bıraktı. Baban seni yedirip içiremezdi. Çünkü babana borcu olanlar borçlarını ödeyemiyorlardı. Sen de bu yüzden 11 yaşında evden kaçtın. Maisie onun söylediği bu sözlerin mantığını anlıyordu. Ama içinde bir ses onunla aynı fikirde olmadığını söylüyordu. Aynı şey değil diyerek karşı çıktı. İşçiler bu gibi konularda kontrol gücüne sahip değildir. Onlar sadece söyleneni yaparlar. Güç patronların elindedir. İşler ters gidiyorsa suç patronlarındır. Hugh düşünceli görünüyordu. Bilmiyorum, belki de haklısın. Patronlar paranın da ödülün de aslan payını onlar alır. Hiç değilse bir şeyden çok eminim. Patronların da, işçilerin de çocuklarını suçlamak olmaz. Maisie güldü. Üzerinde anlaşabileceğimiz bir şeyi bulduk mu acaba? Bunu söylemek çok zor. İçkilerini bitirdiler. Maşrapaları iade ettikten sonra birkaç metre ilerideki atlı karıncalara doğru yürüdüler. Binmek ister misin dedi Hugh. Maisie güldü. Hayır. Burada tek başına mısın? Hayır. Ben arkadaşlardayım. Nedense onu buraya Soli'nin getirdiğini öğrensin istemiyordu. Peki ya sen? O korkunç yengenle birlikte misin gene? Hugh yüzünü buruşturdu. Hayır, Metodistler at yarışını hiç onaylamazlar. Burada olduğumu öğrense dehşete kapılırdı. Seni çok mu seviyor? Hiç. Öyleyse neden birlikte oturmanı istiyor? İnsanlar gözünün önünde olsun ister. Onlara o sayede söz geçirebiliyor. Sana da söz geçirebiliyor mu? Söz geçirmeye çalışıyor, güldü. Bazen paçayı kurtardığım da oluyor. Onunla yaşamak çok zor olmalı. Tek başıma kendi paramla geçinemem. Sabırlı olmak ve bankada çok çalışmak zorundayım. Sonunda ilerleyecek ve bağımsız olabileceğim. Hugh'un sesinde öfkeyle karışık bir acı vardı. Ve o zaman senin gibi ben de ona kapa çeneni diyebileceğim. Umarım hiç sorunun olmuyordur. Olmaz olur mu hiç? Ama olunca da yüzünün ne hallere girdiğini bir göreceksin. Senden hoşlanmaya başladığımda örneğin. O yüzden mi senin de yemeğe çıkmamı istedindi? Evet, neden reddettiğinde beni? April bana o gün senin paran olmadığını söylediydi de ondan. İki dal pirz olayla erikli puding ısmarlayacak kadar param var benim. Maisie'nin maskaralığı tuttu. Hangi genç kız karşı durur böyle bir teklife dedi. Hugh güldü. Bu gece benimle gelsene. Cremorne bahçesine gider dans ederdik dedi. Maisie çoktan hazırdı ama Sully'yi düşündü. Olmazdı. Teşekkür ederim ama olmaz dedi. Neden olmaz? Aynı soruyu o da sorduğu içinden. Sully'ye aşık değildi ve ondan para falan da almıyordu. Neden kendini yalnız ona ayırmış olsundu ki? 18 yaşındaydı. Hoşlandığı bir oğlanla dans etmeye gidemiyorsa yaşamın anlamı neydi o zaman? Peki öyleyse dedi. Gelecek misin? Evet, geleceğim. Hugh dişlerini göstererek güldü. Maisie'nin yanıtına çok sevindi. Seni almaya geleyim mi? Soho gibi berbat bir semtte April'la aynı odayı paylaştığını görsün istemiyordu. Hayır dedi, seninle bir yerde buluşalım. Pekala, Westminster iskelesinde buluşur, oradan da vapurla Chelsea'ye gideriz. Maisie aylardır bu kadar heyecanlandığını hatırlamıyordu. Oldu dedi, saat kaçtı? 8 iyi mi? Kafasında şöyle bir hesapladı. Sully ile Tonyo sonuncu yarışa kadar kalmak isteyeceklerdi. Sonra trenle Londra'ya gitmek zorundaydılar. Victoria Garı'nda Sully ile vedalaşır, oradan da yürüyerek Westminster'a giderdi. Bu saydıklarını rahatlıkla yapabilirdi. Gecikirsen beni bekler misin? Gerekirse bütün bir gece bekleyebilirim. Sully'ye aklı takıldı gene, üzülür gibi oldu. Ben şimdi arkadaşlarıma gitsem iyi olur dedi. Hugh büyük bir istekle ben de seninle gelmek istiyorum dedi. Maisie istemedi. En iyisi ben yalnız gideyim. Nasıl istersen. Maisie elini uzattı, el sıkıştılar. Tuhaf bir resmilik içindeydiler. Görüşmek üzere dedi Maisie. Seni orada bekleyeceğim. Maisie döndü ve hemen uzaklaştı. Hugh'un arkasından ona baktığını düşündü. Ben şimdi neden böyle yaptım dedi içinden. Onunla cidden çıkmayı istiyor muyum? Cidden ondan hoşlanıyor muyum? İlk karşılaştığımızda kavga edip partinin içine etmiştik. Oysa bugün ben havayı yumuşatmasaydım yine kavga çıkarırdı. Aslında birbirimizle geçinemiyoruz. Biz dans falan edemeyiz bu gece, ben belki de gitmem. Ama mavi gözleri ne güzeldi. Artık bu konuyu düşünmemeye karar verdi. Onunla buluşmaya söz vermişti, buluşmayı da çok istiyordu. Belki hoşuna gidecekti, belki hoşuna gitmeyecekti. Şimdiden bunları düşünmenin bir yararı yoktu. Bu akşam Sully'den ayrılmanın bir yolunu bulmalıydı. Onu yemeğe götürmek için bekliyordu. Gerçi Sully ona neden diye sormazdı. Mantıksız bir neden de olsa mazeretini hemen kabul ederdi. Ama gene de deneyecekti ve onu ikna edecek bir neden uyduracaktı. Onun o yumuşak tavrını kötüye kullanmak fenasına gidiyordu. Herkesi bıraktı, aynı yerde buldu. Bütün bir öğleden sonra vakitlerini parmaklıklarla kontrol noktasındaki memur arasında geçirmişlerdi. April ile Tonyo kazanmış olmalıydılar. Çünkü her ikisinin de gözleri parlıyordu. April Maisie'yi görür görmez... ''Tam 110 pound kazandık dedi, ne harika değil mi?'' Maisie April adına sevindi, hiçbir şey vermeden elde edilmiş büyük bir paraydı. Tam onları kutluyordu ki parmakları gri yeleğinin ceplerinde Mickey Miranda göründü. Hiç şaşırmamıştı. Goodwood'a herkes giderdi çünkü. Gerçi Mickey şaşılacak kadar yakışıklıydı ama Maisie hiç hoşlanmıyordu ondan. Teklifine hiçbir kadının karşı çıkamayacağını düşünen ve teklifi reddedilince de müthiş bozulan ring müdürünü anımsatıyordu ona. Edward Plaster hiç Mickey'nin peşinden ayrılmazdı. Maisie bunların ilişkilerini çok merak ediyordu. Birbirlerine hiç benzemezlerdi. Mickey uzun boylu, kusursuz ve kendinden emin biriydi. Edward ise iri yapılı, hantal ve aç gözlünün tekiydi. Neden birbirlerinden hiç ayrılmazlardı? Mickey birçoklarını etkisi altına almıştı. Tonyo bir köpek sadakati içinde Mickey'yi taparcasına sever ve sayardı. Onların arkasında yaşlıca bir adamla genç bir kadın vardı. Mickey adamı babam diye tanıttı. Maisie adama dikkatle baktı. Hiç de Mickey'yi anımsatan bir yanı yoktu. Bacakları eğri, kısacık, çok geniş omuzluydu. Kırsal kesim insanı olduğu hemen belli oluyordu. Oğlunun aksine silindir şapka ve sert gömlek yakası içinde hiç de rahat değildi. Sevgilisiymiş gibi adama sarılan kadın ondan 30 yaş genç olmalıydı. Mickey onu da Miss Cox diye tanıttı. Herkes kendi kazandıklarından söz ediyordu. Edward da Tonio da Prince Charlie adında bir ata oynayarak kazanmışlardı. Soli biraz kazanmış sonra kaybetmişti. Kaybetmek de kazanmak kadar onu neşelendirirdi. Mickey ne yapıp ne ettiğinden hiç söz etmedi. Maisie onun ötekiler kadar yüksek oynamadığını tahmin etti. Çok dikkatli, çok hesaplı ve de sıkı bir kumarbaza benziyordu. Bununla birlikte ağzından çıkan ilk söz onu şaşırttı. Soli'ye, ''Bu gece ağır sıklet bir oyunumuz olacak Greenburn. Pot en az bir pound olacak, sen de katılır mısın bize?'' dedi. Mickey'nin ağır ve yavaş hali içindeki gerginliği bastırmaya yönelik gibi geldi Maisie'ye. Adam içinden pazarlıkların tekiydi. Soli her zaman böyle şeylere hazırdı. Katılırım dedi. Mickey bu kez de Tonyo'ya döndü. Sen de katılmak ister miydin? Mickey'nin sesindeki ya al ya da bırak havası çok yapma gibi geldi Maisie'ye. Tonyo büyük bir heyecanla sen bana güvenebilirsin dedi. Ben de geliyorum tabii. April tedirgin bir sesle Tonyo dedi. Bu gece olmaz, bana söz verdin de. Potun bir pound'dan başladığı bir oyuna Tonyo'nun katılacağı Maisie'nin aklı almadı. Tonyo arkadaşlarına göz kırparak ''Ne söz verdimdi?'' dedi. April eğilip Tonyo'nun kulaklarına bir şeyler fısıldayınca bütün erkekler gülüşmeye başladı. ''Mickey dinle Silva'' dedi. ''Bu mevsimin son büyük oyunu olacak, kaçırırsan üzülürsün.'' Bu sözler Maisie'nin tuhafına gitti. Argil odalarında Mickey'nin Tonyo'dan hoşlanmadığı izlenimi kalmıştı onda. Acaba neden Tonyo'yu kağıt oynamaya ikna etmeye çalışıyordu böyle? ''Bugün şansım çok açık'' dedi Tonyo. ''Bak at yarışlarında ne çok para kazandım. Bu gece ben de kağıt oynayacağım.'' Mickey dikkatle Edward'a bakıyordu. Maisie bu bakışlarda bir rahatlama sezinler gibi oldu. ''Yemeklerimizi hep birlikte kulüpte mi yiyelim?'' dedi Edward. Soli dönüp Maisie'ye baktı. Akşam onunla geçirmemek için hazır bir bahane geçmişti eline. ''Sen yemeği çocuklar da yersin artık'' dedi. ''Benim için fark etmez.'' ''Emin misin?'' ''Evet eminim. Bugün her şey çok güzel geçti. Sen bu akşam kulübe git arkadaşlarınla.'' ''O halde tamam'' dedi Mickey. Mickey ile babası Miss Cox ve Edward ayrıldılar. Tonyo ve April bundan sonraki yarış için bahse katılmaya gittiler. Soli koluna geçmesi için Maisie'ye yaklaştı. ''Biraz yürüyelim mi?'' dedi. Koşu yolunu çepeçevre saran beyaz boyalı parmaklıkların yanı sıra ağır ağır yürümeye başladılar. Güneş iyice yakıyordu. Havayı hoş bir kır kokusu doldurmuştu. Kısa bir süre sonra Soli, ''Benden hoşlanıyor musun Maisie?'' dedi. Maisie durdu, parmaklarının ucuna basarak Soli'nin yanağını öptü. ''Çok hoşlanıyorum.'' Soli onun gözlerinin içine bakıyordu. Maisie gözlüklerinin ardında birkaç damla yaş görünce dehşete kapılır gibi, ''Soli, hayatım ne oldu?'' dedi. ''Ben de senden hoşlanıyorum.'' dedi Soli. ''Şimdiye kadar hiç kimseden hoşlanmadığım kadar.'' ''Teşekkür ederim.'' Maisie çok duygulandı. Yumuşak yapılı Soli'nin bu denli coşkulu bir havaya girdiğini daha önce hiç görmemişti. Sonra birden ''Benimle evlenir misin?'' dedi. Maisie'nin hayretten ağzı açık kaldı. Böyle bir şey dünyada aklına gelmezdi. Soli'nin sınıfından erkekler onun gibi kızlara evlenme teklif etmezlerdi. Ya baştan çıkarırlar ya para verirlerdi. Onları metres tutarlar, onlardan çocukları da olurdu ama asla evlenmezlerdi. Şaşkınlığından hiçbir şey diyemedi. Soli istediğin her şeyi verirdim sana diyerek konuşmasını sürdürdü. Lütfen bana evet de. Maisie Soli ile evlenirse eğer yaşamının sonuna kadar inanılmayacak derecede zengin olacağını biliyordu. Her gece yumuşak bir yatak, evinin her odasında sürekli olarak yanan bir şömine ve de her an istediği kadar tereyağı. Kendi istediği zaman uyanacaktı, başkalarının istediği zaman değil. Artık hiç üşümeyecek, hiç aç kalmayacak, hiç yorulmayacak ve de yırtık pırtık şeyler giymekten kurtulacaktı. Evet sözcüğü dilinin ucunda titreşip durdu. April'ın Soho'daki duvarlarında farelerin yuva yaptığı minicik odası aklına geldi. Havalar ısınınca kenef kokardı her taraf. Karınlarını doyuramadan eve dönüşlerini aklına getirdi. Bütün gün taban teptikten sonra ayaklarının nasıl sızladığını aklına getirdi. Sonra dönüp Soli'ye baktı. Bu adamla evlenmek ne kadar zordu onun için. Seni çok seviyorum dedi Soli. Sana deli gibi aşığım. Onu çok sevdiğini biliyordu Maisie. Sorun da buydu zaten. Ama Maisie onu sevmiyordu. Soli çok daha iyi bir evliliğe layıktı. Onu cidden seven bir eşe layıktı. Katı yürekli bir sokak çocuğuna layık değildi o. Onunla evlenseydi eğer kesinlikle aldatırdı onu. Ama iyi bir çocuktu Soli. Maisie neredeyse ağlayacaktı. Sen tanıdığım en kibar, en yumuşak erkeksin dedi. Lütfen bana hayır deme olmaz mı dedi Soli. Eğer evet demek içinden gelmiyorsa şu anda hiçbir şey söyleme. Bu konuda hiç değilse bir gün, daha da çok hatta düşün sen. Maisie içini çekti, onu reddetmek istiyordu, bundan da çok emindi. Ve de şu anda çok kolaydı onu reddetmek. Ama ona yalvarıp duruyordu Soli. Bunu bir düşünmem gerek dedi. Soli'nin birden yüzü güldü. Teşekkür ederim dedi. Maisie üzüntüyle başını salladı. Ne olursa olsun Soli dedi. Hayatımda bundan daha güzel bir evlenme teklifi alacağımı sanmıyorum. İkinci kısım. Hugh ile Maisie Westminster iskelesinden Chelsea'ye kalkan bir gezinti vapuruna bindiler. Sıcak ve aydınlık bir akşamdı. Irmağın çamurlu sularında küçük sandallar, mavnalar, araba tekneleri arasından akıntıya doğru yol alıyorlardı. Victoria Garı'na giden yeni demir yolu köprüsünün altından ırmağın kuzey kıyısında Christopher Wren'in Chelsea Hastanesi'ni, güney kıyısında ise Londra'nın tarihi düello alanında yer aldığı Battersea tarlalarını geçerek yollarına devam ettiler. Battersea Köprüsü dağıldı dağılacak eski bir harap yapıydı. Köprünün hemen güneyinde ilaç fabrikaları uzanıyordu. Karşı tarafta eski Chelsea Kilisesi'nin çevresinde küme küme birbirinden şirin yazlık evler vardı. Çıplak çocuklar sığ sularda oynuyorlardı. Köprünün bir mil kadar ilerisinde vapurdan inip Cremorne bahçelerinin yaldızlı görkemli kapısına uzanan rıhtıma çıktılar. Bahçe kral yoluyla ırmak arasındaki küçük koruluklarla fidanlıkların, çim ve çiçek tarhlarıyla yeraltı mağaralarının ve koruların yer aldığı 50 dönüm kadar bir alana yayılırdı. Bahçeye dar akşam vardılar. Zigzaklı yollarda hava gazı lambaları, ağaçlarda çin fenerleri vardı. Her taraf tıklım tıklımdı. Yarışlara gelenleri birçoğu günün kalan saatlerini burada geçirmeye gelmişlerdi. Herkes çok şıktı. Kol kola girmiş çiftler, gruplar halinde yürüyen delikanlılar, ikişerli kızlar gülüp eğlenerek neşe içinde dolaşıyorlardı. Bütün gün hava çok güzeldi ama güneşli ve ılık bir günden sonra gece hava bozacak gibiydi. Gök gürültülerinin ardından fırtına patlayabilirdi. Hugh şu anda hem çok sevinçli hem de biraz ürkekti. Maisie koluna girmişti. Bu onu çok heyecanlandırıyordu. İçinde oynamakta olduğu oyunun kurallarını bilmemekten gelen bir kendine güvensizlik duygusu vardı. Şu anda Maisie ondan neler bekliyordu? Onu öpmesine izin verecek miydi? Her istediğini yapmasına göz yumacak mıydı? O da her şeyleri yapmasını ister miydi acaba? Vücuduna dokunmayı çok arzuluyordu ama nereden başlayacağını bilmiyordu. Bütün bunları istiyordu, ne var ki daha önce bunların hiçbirini denemediği için bir aptallık yapmaktan korkuyordu. Bankada çalışan memurlar o biçim kızlardan söz ederlerken neler yapıp neler yapmadıklarını anlatırlardı. Ama Hugh anlattıklarının birçoğunun palavra olduğunu sanıyordu. Ne de olsa Maisie'yi o biçim kızlardan sayamazdı. Onlardan daha başka bir kızdı o. Bir yandan da tanıdık birileri tarafından görülebileceği korkusuna kaptırmıştı kendini. Ailesi şu yaptıklarını kesinlikle onaylamazdı. Cremorne bahçesi yalnız aşağı sınıftan insanların geldiği bir yer değil, burası ayrıca metodistlerin gözünde bir ahlaksızlık yuvasıydı. Şu durumu bir öğrense Augusta'nın ona yapmayacağı yoktu. Özgür yaşayan kadınları öyle pespaye yerlere götüren Edward'a göz yumulabilirdi. Çünkü o onların hem varisi hem de oğluydu. Günün birinde babası gibi iflası beklenen, eğitimi yarım kalmış, beş parasız Hugo gelince durum değişiyordu. Elbette onun yeri orası, ahlaksız zevklerin kol gezdiği o bahçe diyeceklerdi. Arkadaşları da memurlar, esnaftan kişiler ve Maisie gibi kızlar olacaktı tabii. Hugh mesleğinin en kritik noktasına gelmişti. Özel sekreterliğe tayini gün meselesiydi. Yıllık geliri de böylece 150 pound'a çıkacaktı. Yani bugünkü gelirinin iki katından da fazla. Bu çapkınlık hikayesi bir rapor edilse yeni pozisyonu tehlikeye girebilirdi. Onu tanıyan birilerinin çıkabileceği korkusuyla çiçek tarhları arasındaki zigzaklı yollarda yürüyen erkeklere endişeyle bakıyordu. Kollarında kızlar, yüksek sınıftan olanlar da vardı aralarında. Onlar da Hugh'un bakışlarından tedirgin gibiydiler. Onların da böyle bir yerde görülmekten endişelendiklerinin farkına vardı. Bir tanıdıkla karşılaşmış olsa bile onun da tıpkı kendisi gibi çenesini tutacağından çok emindi. Böylece içi rahat etti.
14. ayrımın sonu. Sayfa 167.